Ayrım 4.
Ana rahminin karanlığına, geçmişteki cansız ya da hayvansal varoluş biçimine dönmek isterler. Böyle bir insan korktuğu ve nefret ettiği geleceğe değil, temelde geçmişe yönelmiştir. Buna bağlı olarak ölümsever kişi hiç durmadan kesinlik peşinde koşar. Ne var ki yaşam hiçbir zaman kesin, önceden belirlenebilen, denetlenebilen bir şey değildir. Denetlenebilir kılmak için yaşamı ölüme dönüştürmek gerekir. Gerçekten de yaşamda kesin olan tek şey ölümdür. Ölümseverlik eğilimleri çoğunlukla en açık biçimde kişinin düşlerinde ortaya çıkar. Düşlerde cinayetler, kan, cesetler, kafatasları, dışkılarla uğraşılır. Bazen de makinalara dönüşmüş ya da makina gibi davranan insanlar görülür. Birçok kişi arada sırada bu tür düşler görür ama bunlar ölümseverlik belirtisi olmayabilir. Ancak ölümsever kişilerde bu çeşit düşlere sık sık rastlanır. Aşırı ölümsever kişiler görünüşlerinden, hareketlerinden anlaşılabilir. Böyle kişiler soğukturlar, benizleri ölü gibidir, yüzlerinde pis bir koku duyuyormuş gibi bir ifade vardır. Bu ifade Hitler'in yüzünde açıkça görülebilir. Düzenli, saplantılı ve bilgiçtirler. Ölümsever kişilerin bu yönü, Eichmann'in kişiliğiyle bütün dünyanın gözleri önüne serilmiştir. Eichmann, örgütsel düzene ve ölüme hayrandı. Onun benimsediği en yüce değerler, verilen buyruklara boyun eğmek, örgütün düzenli bir biçimde işlemesini sağlamaktı. Kümür sevk ediyormuş gibi sevk etti Yahudileri. Onların insan olduklarını göremiyordu. Bu nedenle kurbanlarından nefret edip etmediği sorusu onun için söz konusu bile değildi. Ölümsever kişi örnekleri yalnızca Engizisyoncular, Hitler, Eichmann'ler arasında görülmez. Öldürme olanağı ve gücü bulamayan ama ölüm sevgilerini başka yüzeysel ya da daha zararsız biçimlerde belli eden birçok birey vardır. Buna bir örnek, hiç durmadan çocuğunun hastalıkları, başarısızlıkları, geleceği konusunda karamsar varsayımlarla uğraşan annedir. Bu anne, çocuğundaki olumlu değişikliklere sevinmez, çocuğun neşesine karşı bir tepki göstermez, onun içinde gelişen yeni bir şeyi fark etmez. Böyle bir annenin düşlerinin hastalık, ölüm, ceset ve kanla dolu olduğunu görürüz. Bu anne çocuğuna gözle görülür bir zarar vermez ama onun yaşama sevincini, büyümeye duyduğu inanç yavaş yavaş öldürür. Sonunda çocuğuna kendi ölümseverlik eğilimini aşılar. Ölümseverlik eğilimi çoğu zaman karşıt eğilimlerle çatışır. Öyle ki bu çatışmadan garip bir denge doğar. Bu tür ölümsever kişiliğe en belirgin örnek C.G. Jung'dur. Ölümünden sonra yayımlanan öz yaşam öyküsünde Jung buna pek çok kanıt göstermiştir. Dipnot, C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, sayımlayan Angela Jaffe, New York. Pantheon Books, 1963, bakınız Science Fic American, 1963 Eylül sayısında bu kitap üzerine yayınladığım inceleme. Jung'un düşleri çoğunlukla cesetlerle, kanla, öldürmelerle doludur. Ölümseverlik eğiliminin gerçek yaşamındaki tipik belirtisini örnek olarak şunları anlatmak istiyorum. Jung'un Bollingen'deki evi yapılırken 150 yıl önce Napolyon İsviçre'yi istila ederken öldürülen bir Fransız askerinin cesedi bulunmuştu. Jung cesedin bir resmini çekip bunu duvara astı. Cesedi askeri bir törenle gömüp mezarın başında 3 el ateş etti. Yüzeyden bakıldığında bu davranış biraz garip ama önemsizmiş gibi görünebilir. Ne var ki bu gizli bir eğilimi, amaçlı, önemli davranışlardan daha açık bir biçimde ortaya çıkaran önemsiz eylemlerden biridir. Yıllar önce Freud'un kendisi de Jung'daki bu ölüm eğilimini fark etmişti. Freud'la Jung, Birleşik Amerika'ya gitmek üzere gemiye binerlerken Jung, Hamburg yakınındaki bataklıkta bulunan iyi korunmuş cesetlerden uzun uzun söz etmişti. Freud bu tür konuşmalardan hoşlanmıyordu. Jung'a cesetlerden çok söz ettiğini, çünkü bilinç altında kendisine Freud'a karşı ölüm istekleriyle dolu olduğunu söyledi. O zaman Jung bunu inatla yatsıdı ama birkaç yıl sonra Freud'dan koparken şu düşü gördü. Jung, kara derili bir yerliyle birlikte Siegfried'i öldürmek zorunluluğunu duyar. Elinde bir tüfekle dışarı çıkar. Siegfried dağın tepesinde belirince onu öldürür. Sonra suçunun ortaya çıkacağından korkarak büyük bir dehşete kapılır. Ama iyi bir şey olur. Kuvvetli bir yağmur yağar. Cinayetin tüm izlerini silip götürür. Jung bu düşü anlayamazsa kendini öldürmesi gerektiğini düşünerek uyanır. Biraz düşündükten sonra şu yoruma varır. Siegfried'i öldürmek, kendi içindeki kahramanı öldürmek, böylece kendi alçak gönüllülüğünü kanıtlamak demektir. En büyük ustalığı düşleri yorumlamak olan bir insanın Sigmund'la Siegfried arasındaki yakınlığı görebilmesi gerekirdi ama Jung, düşünün gerçek anlamını görmek istemediği için bu yakınlığı fark edememiştir. Bastırmanın nasıl bu denli yoğun olabileceğini sorarsak bunun yanıtı düşünde Jung'un ölümseverlik eğiliminin ortaya çıktığıdır. Bu eğilim yoğun bir biçimde bastırıldığı için Jung düşünün anlamını kavrayamamıştır. Ne var ki bu düş Jung'un özellikleriyle tam bir çakışma içindedir. Jung şimdiden, gelecekten çok geçmişe hayrandır. En çok sevdiği malzeme taşlardır. Çocukken bir kilisenin üstüne Tanrı'nın gökyüzünden kocaman bir bok atarak kiliseyi yıktığını gözlemiştir. Hitler'e ve onun ırkçı kuramlarına yakınlık duyması, Jung'un ölüm seven insanlara karşı duyduğu yakınlığın başka bir belirtisidir. Bununla birlikte Jung olağanüstü yaratıcı bir kişiydi. Yaratıcılık ölümseverliğin tam tersidir. Kendi içindeki bu çatışmayı Jung yıkıcı güçlerini tedavi etme isteği ve yetisiyle dengeleyerek geçmişe, ölüme, yıkıcılığa karşı duyduğu ilgiyi başarı çalışmalarına konu edinerek çözmüştür. Ölümseverlik eğilimini anlatırken burada tanımlanan her türlü özelliğin ölümsever insanda bulunduğu izlenimini vermiş olabilirim. Öldürme isteği, şiddete tapma, ölümü ve pisliği çekici bulma, sadizm, düzen uğruna canlı nesneleri cansız nesnelere dönüştürme isteği gibi birbirinden çok ayrı özelliklerin aynı temel eğilimin parçaları olduğu doğrudur. Ama bireyler söz konusu olduğunda bu eğilimlerin dağılımı büyük bir çeşitlilik gösterir. Bir insanda burada sıralanan özelliklerden biri ötekine göre daha ağır basabilir. Dahası bir insanın yaşamsever yanına oranla ölümsever yanının yoğunluğu son olarak da kişinin kendi ölümsever eğilimlerinin ne ölçüde farkında olup onları ne ölçüde aklı uydurduğu kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bununla birlikte ölümsever tip kavramı hiç de bir soyutlama ya da birbirinden kopuk çeşitli davranış türlerinin bir araya toplanması değildir. Ölümseverlik temel bir eğilim oluşturur. Bu eğilim yaşama verilen ama ona bütünüyle karşı olan tek yanıttır. İnsanın yaşama karşı gösterebileceği eğilimlerin arasında en hasta, en tehlikeli olanı budur. Gerçek bir sapıklıktır bu. Yaşarken yaşam değil ölüm, gelişme değil yıkım sevilir. Ölümsever kişi duyguların bilincine varmayı göze alabilirse yaşasın ölüm demekle benimsediği yaşama ilkesini dile getirdiğini anlayacaktır. Ölümseverlik eğiliminin karşıtı yaşamseverliktir. Bu eğilimin özü ölüm sevgisine karşılık yaşam sevgisidir. Ölüm sevgisi gibi yaşam sevgisi de tek bir özelliği göstermez. Bütün bir eğilimi bütünüyle yaşama biçimini gösterir. Bu eğilim kişinin bedensel süreçlerinde, duygularında, düşünce ve davranışlarında ortaya çıkar. Yaşamseverlik eğilimi kendisini kişinin tüm yapısında belli eder. Bu eğilimin en ilkel biçimi bütün canlı varlıkların yaşama eğiliminde görülür. Freud'un ölüm içgüdüsü varsayımına karşıt olarak ben de birçok yaşam bilimci ve düşünür gibi yaşamın kendi varlığını korumanın tüm canlı varlıkların özünde yatan nitelik olduğu varsayımına katılıyorum. Spinoza bunu şöyle dile getirmiştir. Kendisi olduğu sürece her şeyi kendi varlığını sürekli kılmaya çalışır. Dipnoz Etik 3 Prop 6. Spinoza bu çabayı söz konusu sorunun özü olarak tanımlamıştır. AGY Prop 7. Bu yaşama eğilimini çevremizdeki her canlı varlıkta görüyoruz. Işık alıp yaşamak için kayaların arasından fışkıran otlarda, ölmemek için sonuna dek dövüşen hayvanlarda, yaşamını korumak için her şeyi göze alabilen insanlarda. Yaşamı koruma, ölüme karşı savaşma, yaşamseverlik eğiliminin en ilkel biçimidir ve bütün canlılarda ortaktır. Bu yaşamı koruma ve ölüme karşı savaşma eğilimi olarak kaldığı sürece yaşama dürtüsünün yalnızca bir yönünü gösterir. Kendisi olduğu sürece her şeyi kendi varlığını sürekli kılmaya çalışır. Dipnoz Etik 3 Prop 6. Spinoza bu çabayı söz konusu sorunun özü olarak tanımlamıştır. AGY Prop 7. Bu yaşama eğilimini çevremizdeki her canlı varlıkta görüyoruz. Işık alıp yaşamak için kayaların arasından fışkıran otlarda, Ölmemek için sonuna dek dövüşen hayvanlarda, yaşamını korumak için her şeyi göze alabilen insanlardı. Yaşamı koruma, ölüme karşı savaşma, yaşamseverlik eğiliminin en ilkel biçimidir ve bütün canlılarda ortaktır. Bu yaşamı koruma ve ölüme karşı savaşma eğilimi olarak kaldığı sürece yaşama dürtüsünün yalnızca bir yönünü gösterir. Yaşama dürtüsünün öteki yönü ise çok daha olumludur. Canlı varlıklar bütünleşme, birleşme eğilimindedir. Değişik ve karşıt birimlerle kaynaşmak, yapısal bir biçimde gelişmek isterler. Birleşme, bütünleşmiş gelişme yalnızca hücrelerin büyümesi alanında değil, duygular ve düşünceler alanında da tüm yaşam süreçlerinin belirleyici özelliğidir. Bu eğilimin en ilkel biçimi, hayvanlar ve insanlar arasında cinsel olmayan hücre kaynaşmasından cinsel birleşmeye dek hücreler ve organizmalar arasındaki kaynaşmada görülür. İnsanlar arasındaki cinsel birleşme, erkek ve dişi kutuplar arasındaki çekicilik üzerine kurulmuştur. İnsan cinsinin yaşama kaynağı olan kaynaşma gereksinmesinin özünü erkek-dişi kutuplaşması oluşturur. Doğanın insana en yoğun zevki bu iki kutbun kaynaşmasında tattırmasının nedeni budur. Biyolojik açıdan bu kaynaşmanın sonucu normal olarak yeni bir canlının yaratılmasıdır. Yaşama çevrimini birleşme, doğum ve büyüme oluşturur. Tıpkı ölüm çevrimini gelişmenin durması, çözülme ve çürümenin oluşturması gibi. Bununla birlikte cinsel içgüdü biyolojik olarak yaşama hizmet etse de ruhsal açıdan ille de yaşam sevgisini göstermez. Cinsel içgüdüye bağlanmayan ya da onunla karıştırılmayan yoğun bir duygu yok gibidir. Kendini beğenmişlik, zenginlik ve serüven tutkusu giderek ölümü çekici bulmak bile cinsel içgüdüden araç olarak yararlanabilir. Bunun nedenini açıklamak güçtür. İnsan cinsel içgüdünün herhangi bir yoğun arzuyla giderek yaşama karşıt olan arzularla uyandırılabilecek ölçüde esnek olmasının doğanın bir oyunu olabileceğini düşünüyor ister istemez ama nedeni ne olursa olsun cinsel istekle yıkıcılığın birbirine karıştığından kuşku duyulamaz. Freud özellikle ölüm içgüdüsüyle yaşam içgüdüsünün karışmasını incelerken bu karışmanın sadizm ve mazoşizm biçiminde ortaya çıktığını belirtmiştir. Sadizm, mazoşizm, ceset yiyicilik, dışkı yiyicilik alışılmış cinsel davranış ölçütlerinden saptıkları için değil, tek temel sapıklığı başka deyişle yaşamla ölümün birbirine karıştırılmasını açıkça gösterdikleri için sapıklık sayılırlar. Dipnot, temizin, yaşamın kirliden, ölümden ayrılmasını işleyen pek çok ayinde sapıklıktan kaçınmanın önemi vurgulanır. Yaşamseverlik en iyi biçimde üreticilik eğiliminde ortaya çıkar. Dipnot, bakınız Erik Fromm'un Kendini Savunan İnsan adlı kitabında Üretici Eğilimin İncelenmesi, New York, Holt, Reinhardt and Winston 1947. Yaşamı tümüyle seven bir kişi yaşam süresine, her alandaki gelişmeye ilgi duyar. Elindekileri öylece tutmaktansa onlarla bir şey kurup yaratmayı yeğler. Her şeye şaşırarak bakabilme gücü vardır onda. Eski şeylerin getirdiği güvenlik duygusunun yerine yeni şeyler aramaktan hoşlanır. Kesinlik yerine yaşama serüvenini seçer. Yaşama yaklaşımı mekanik değil, işlevseldir. Yalnızca parçaları değil bütünü, sayısal toplamlardan çok yapısal bütünlüğü görür. İnsanları cansız nesnelermiş gibi şiddet kullanarak, parçalayarak, örgütsel kurallarla yöneterek değil, sevgiyle, aklıyla ve kendi kişiliğiyle etkilemek, biçimlendirmek ister. Salt, heyecan duymak yerine yaşamdan, yaşamın her türlü belirti ve görüntüsünden zevk alır. Yaşamseverlik ahlakının da kendine özgü iyilik ve kötülük ilkeleri vardır. Yaşama hizmet eden her şey iyidir. Ölüme hizmet eden her şey de kötüdür. İyilik yaşama, yaşamı hızlandırmaya, gelişmeye, yeniye açık olmaya duyulan saygıdır. Dipnot, bu yaşam sevgisinin en büyük temsilcilerinden biri olan Albert Schweitzer'ın hem yazılarında hem de kişiliğinde ortaya koyduğu en önemli tezidir. Yaşamı boğan, kısıtlayan, paramparça eden her şey kötülüktür. Coşku erdem, kederse günahtır. Bu yüzden yaşamseverlik ahlakı açısından İbranilerin başlıca günahı olarak İncil'de şu gösterilir. Çünkü siz her türlü bolluk içindeyken Tanrınıza coşkuyla ve gönül hoşnutluğuyla hizmet etmediniz. 5. Kitap 28-47. Yaşamsever kişinin vicdanı onu kötülükten alıkoyup iyilik yapmaya zorlamaz. Bu vicdan Freud'un tanımladığı gibi erdem uğruna kendisine karşı sadistçe davranan, görev koyucu, katı üst ben değildir. Yaşamsever vicdanı harekete geçiren etken yaşama ve coşkuya duyduğu ilgidir. Gösterilen ahlaksal çaba yalnızca bu kişinin yaşamseverlik yanını güçlü tutma çabasıdır. Bu nedenle yaşamsever kişi kendinden nefret etmekten, üzüntüden başka bir şey olmayan pişmanlık ve suçluluk duyguları içinde yaşamaz. Hemen yaşamdan yana dönerek iyi şeyler yapmaya girişir. Spinoza'nın etiki yaşamseverlik ahlakının çarpıcı bir örneğidir. Sevk der Spinoza, kendi içinde kötü değil, iyidir. Bunun tersine acılar kendi içinde kötüdür. Dipnot, Etik 4, Prop 41. Aynı çizgide şöyle devam eder. Özgür insan ölümü her şeyden az düşünür. Onun bilgeliği ölüme değil, yaşama yoğunlaşmasından doğar. Dipnot, AGY, Prop 67. İnsancı felsefenin çeşitli uyarmaların ardında yaşam sevgisi yatar. Görüş ayrılıkları olsa da bu felsefeler Spinoza'nınkine benzer. Bunların hepsinde aklı başında insanın yaşamı sevdiğini, kederin günah, coşkununsa erdem olduğunu, insanın yaşamdaki amacının canlı olan her şeye çekilmek, ölü ve mekanik olan her şeyden kendini koparmak olduğunu söyleyen ilke geçerlidir. Ölümseverlik ve yaşamseverlik eğilimlerini katıksız biçimler içinde vermeye çalıştım. Elbette bu katıksız biçimlere çok az rastlanır. Katıksız ölümsever delidir. Katıksız yaşamseverse aziz. İnsanların çoğunda ölümseverlik ve yaşamseverlik eğilimlerinin özel bir karışımı görülür. Önemli olan bu iki eğilimden hangisinin ağır bastığıdır. Ölümseverlik eğilimi ağır basan kişiler içlerindeki yaşamsever yanı yavaş yavaş öldürürler. Çoğunlukla ölümü sevme eğilimlerinin farkında bile değildirler. Yürekleri katılaşır. Öyle davranırlar ki ölüm sevgisi yaşadıkları şeylere karşı gösterebilecekleri en mantıksal, en akılsal tepkiymiş gibi görünür. Öte yandan içlerinde yaşam sevgisi ağır basanlar ölüm gölgesinin dolaştığı vadiye ne denli yakın olduklarını görünce sarsılacaklar, bu sarsıntıyla kendilerine geleceklerdir. Bu yüzden yalnızca bir insanın içindeki ölümseverlik eğiliminin ne denli güçlü olduğu değil, o kişinin bu eğiliminin ne denli farkında olduğu da önemlidir. Ölüm ülkesinde yaşarken yaşam ülkesinde yaşadığına inanan kişi geri dönme olanağı bulamadığından yaşam açısından itiktir artık. Ölümseverlik ve yaşamseverlik eğilimlerinin tanımları bu kavramların Freud'un yaşama içgüdüsü Eros ve ölüm içgüdüsü kavramlarıyla ilişkisinin ne olduğu sorusunu doğurur. Benzerliği görmek kolaydır. İnsanın içinde birbirine zıt bu iki dürtünün bulunduğunu ilk önerdiği sıralarda Freud büyük ölçüde güçlü yıkıcılık dürtülerinin özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nın etkisi altında kalmıştır. Freud, cinsel içgüdünün eko içgüdüleriyle hem canlı kalmaya yarayan hem de yaşamın amaçlarına hizmet eden içgüdülerle çatıştığını söyleyen eski kuramını değiştirdi. Onun yerine yaşamın özünde hem yaşama doğru hem de ölüme doğru gitmenin bulunduğu varsayımına getirdi. Zevk ilkesinin ötesinde 1920 adlı yapıtında Freud, yineleme zorlanımı diye adlandırdığı eski bir soy gelişimsel ilkenin bulunduğunu açıklamıştır. Bu ilke daha önceki bir duruma dönme, canlı yaşamı başlangıçtaki cansız varlık durumuna dönüştürme işini görür. Freud şöyle diyordu. Yaşamın düşünülemeyecek ölçüde uzak bir geçmişte, cansız bir varlıktan düşünemeyeceğimiz bir biçimde doğduğu gerçekse, varsayımımıza göre amacı yaşamı bir kez daha yok ederek nesneleri cansız duruma dönüştürmek olan bir içgüdünün de bulunması gerekir. Bu içgüdü de varsayımımızda sözünü ettiğimiz kendini yıkma dürtüsünü de bulursak o zaman bu dürtüyü her türlü canlı süreçte bulunan ölüm içgüdüsünün belirtisi olarak kabul edebiliriz. Dipnot Sigmund Freud New Introductory Lectures on Physicoanalysis New York W.W. Norton Co. 1933. Ölüm içgüdüsü gerçekte başkalarına karşı ya da kendi içimize yönelik olabilir. Çoğu zamanda sadist ya da mazoşist sapıklarda görüldüğü gibi cinsel içgüdüyle karışmış olarak ortaya çıkar. Ölüm içgüdüsünün karşıtı yaşam içgüdüsüdür. Ölüm içgüdüsünün bu içgüdü Freud'un kendisi tarafından değilse de ruh çözümleme incelemelerinde Thanatos diye adlandırılmıştır. Koparıcı, çözüştürücü bir işlevi vardır. Oysa Eros bağlayıcı, bütünleyici, organizmaları ve organizma içindeki hücreleri birleştirici bir işlev taşır. Öyleyse her bireyin yaşamı şu iki temel içgüdünün çatıştığı bir savaş alanıdır. Eros'un canlı varlıkları gittikçe büyüyen bütünler içinde birleştirme çabalarıyla Eros'un başardıklarını bozmaya çalışan ölüm içgüdüsünün çabaları. Freud da bu yeni kuramını çekine çekine kuşkulu bir biçimde öne sürmüştür. Buna şaşmamak gerekir çünkü Freud'un varsayımı kendi içinde kanıtlanmamış bir kurgudan öte gitmeyen yineleme zorlanımı üzerine kurulmuştur. Aslında Freud'un bu iki yanlı kuramını destekleyen savlardan hiçbiri çelişik bilgilere dayanan karşı çıkmaları yanıtlayacak nitelikte değildir. Canlı varlıkların çoğu yaşama savaşını olağanüstü bir direnmeyle sürdürürler. Kendilerini yok etmek istemeleri çok az rastlanan bir şeydir. Dahası yıkıcılık bireyden bireye büyük değişiklikler gösterir. Bu değişikliklerde dışa yönelik ya da içe yönelik ölüm içgüdüsünden çok daha başka biçimlerde ortaya çıkar. Bazı kimselerin başkalarını yok etmek için yoğun bir tutkuya yüklü olduklarını görürüz. Oysa çoğunluk bu ölçüde bir yıkıcılık göstermez. Bununla birlikte yıkıcılığın başkalarına yönelen bu hafif biçimine karşılık kendine yönelik yıkıcılık, mazoşizm, hastalık ve benzeri diye bir şey yoktur. Dipnot, bakınız Erik Fromm'un Sağlıklı Toplum adlı kitabında intihar ve cinayet istatistikleri üzerindeki incelemeleri, bölüm 1. Freud'un kuramlarına yapılan bütün bu karşı çıkışları düşünürsek, o Finkel gibi birçok ortodoks çözümleyicinin ölüm içgüdüsü kuramını kabul etmeleri ya da koşula bağlı olarak büyük koşullarla kabul etmeleri şaşırtıcı değildir. Freud'un kuramının şu yönde değiştirilmesini öneriyorum. Eros'la yıkıcılık, yaşam eğilimiyle ölüm eğilimi arasındaki çelişki aslında insanın içinde var olan en temel çelişkidir.